Ayrım 13, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 191. Noel sabahının erken saatlerinde Peter ile Jeremy şovunu aramak üzere Polana Oteli'ne girdiler. Peter otelin kanlı gözlü sarhoşlarla dolu olduğunu unutarak kapıcıya "Buralarda gözü kanlı, iri yarı sarışın bir adam gördün mü?" diye sordu. Gece katibi Jeremy'yi tanımıştı. "Daha önce birlikte geldiğiniz beyi mi arıyorsunuz efendim?" dedi. "Evet. Bir süre önce geldi, genç bir hanımı sordu. Birkaç kadeh içtikten sonra çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum." Dışarı çıktıklarında Peter, "O gece başka nereye gitmiştiniz?" diye sordu. "Cardoza Oteli'ne." Jeremy Shaw'unu aramaktan bıkmıştı. "Bana bak, haydi dönüp yatalım. Shaw koca adamdır. Kendi kendini idare etmesini bilir. Üstelik az sonra taksi de bulamayacağız."
"Öyleyse yürüyelim."
"Nereye?"
"Cardoza'ya."
"Kaçırmışsın sen, kilometrelerce uzak orası." "Yürü," diye Peter emretti. Avenue do Simas'tan geçip ortasında bir heykel olan küçük alana girdiler. Cardoza Oteli soldaydı. Sokak lambasının altında bir adam bekliyordu. Arkadaşları yanına yaklaşırlarken Sean dönüp "Defolun gidin buradan," diye söylendi.
"Kız nerede?" diye sordu Peter.
"İçeride. Babası yaşta şişko biriyle yemek yiyor." Peter, Sean'un ayakları dibindeki paketi gördü. "Bütün gece burada mıydın?"
Sean başını salladı. "Onu görmek istiyordum."
"İyice kaçırmışsın sen," dedi Jeremy. "Bunlara değmez o kız. Gözünde büyüttüğüm bir orospudan başka şey değil o."
Sean yumruklarını sıkmış olarak döndü. Peter aralarına girdi. Sean yine lamba direğine yaslandı. Artık tahammülünün son sınırına varmış gibiydi. Jeremy şaşkın şaşkın bakıyordu.
"Ne düşündüğünü biliyorum," dedi Sean. "Akla gelebilecek her şeyi söyledim kendime. Ama burada beklemekten de çıldıracağım. Gururumu falan önemsediğim yok artık. İçim ölmüş bitmiş. Bu kadar acı çekeceğimi bilemezdim."
"Peki ne yapacaksın?" diye sordu Peter.
"Bilmiyorum. Artık doğru dürüst düşünemiyorum. İçeri girip ortalığı savaş alanına çevirmeyi düşündüm ama bir yararı olmazdı. Bu armağanı vermek istiyorum ama yanında başka bir erkek var. Burada saatlerdir durduğumu bilmesini de istemiyorum."
"Zavallı," diye söylendi Jeremy. "Öyleyse biz gidip kızı dışarı çıkaralım. Bak ne yapalım. Gece kulübüne telefon edip çok acele resepsiyonda beklendiğini söyleyelim. Aşağı inince de yakalarız."
"Sen bu işe karışma," dedi Sean.
"Ama seni de sabaha kadar böyle lambanın dibinde bırakamayız. Kaçırmış bu," diye Peter'a döndü. "Nasıl olsa bir gün olacaktı."
"Çekin gidin buradan. Size ihtiyacım yok. İkinize de."
Peter Shaw'un omzunu okşadı. "Dostum, yanından ayrılmayacağız. Merak etme, bir şeyler düşünürüz," dedi. Birkaç dakika sonra aşağı inecekler. Maria ile bir herif de varmış yanlarında. Asansörden ilk çıkan Maria ile orta yaşlı uzun boylu bir Amerikalı oldu. Jeremy lobide bekliyordu. Kızın şaşkınlıkla büyüyen gözlerini aldırmadan kucaklayıp öptü. Sonra ısrarla adama tanıştırılmasında diretti.
"İyi Noeller," dedi adamın elini sıkarak. "Karının bu kaçamaktan haberi var mı ha?"
Amerikalı şantaj yapılacağını sanarak kapıya yürüdü. Jeremy arkasından gitti.
"Kız şu ana kadar kaça patladı?" diye sordu adama. "Bunun seni ilgilendirdiğini sanmıyorum."
Adam neredeyse koşmak üzereydi. Jeremy Maria'nın dizlerine attığı tekmeleri duymazlıktan gelerek "Onunla yatamayacaksın," dedi. "Ben denedim, iyi bilirim." Amerikalı Maria'nın binmesi için de kapıyı açtıktan sonra arabasına atladı. Ama Jeremy açık olan camdan başını içeri sokmuştu bile.
"Dur hele, bir yolcum var," dedi. Uzanıp kontak anahtarını aldı.
Gabby asansörden çıkınca iri yarı bir adamla burun buruna geldi. Adam kızı büyük bir sevinç çığlığı atarak kucakladı. Sonra yere bırakıp kenarda sinirli sinirli bekleyen adama döndü. Siyah briyantinli saçlı, ince bıyıklı bir Orta Doğu bankeri karikatürüne benziyordu. Peter ufak tefek adamı da kucaklayıp kemiklerini kıracakmış gibi sıktı.
"Kız kardeşime çok iyi davrandınız," dedi.
Çirkin suratına yayılmış gülümsemeye karşın sesi tehdit ediciydi. Ufak tefek adam konuşamayacak kadar korkmuştu, başını salladı.
"Çok iyi," dedi Peter. "Şimdi Noel, aileme geri götürmem gerek onu. Çok teşekkür ederim size."
Dışarıda da Jeremy seni uyarmaya çalışıyordum dedi arabadaki Amerikalıya. Bana kaça patladı biliyor musun? Jeremy kadınların kendisine kaça patladıklarını kuruşu kuruşuna bilirdi.
Onu ilk kez görüyorum dedi Maria Amerikalı'ya.
Ya anahtarımı verirsin ya da polisi çağırırım dedi adam. Otelin kapısında önde koşar adımlarla çıkan ufak tefek adam olduğu halde Peter belirmişti. Jeremy arabanın arka kapısını açtı. Adam yuvarlanır gibi içeri girdi. Jeremy anahtarları attı. Peter arka camdan içeri uzattı başını. İyi Noeller dedi. Araba büyük bir gürültüyle uzaklaştı.
Peter Gabby'yi çeke çeke lambanın altına getirdi. Uzanıp Shaw'un elini tuttu. Birbirlerinin ellerini kavuşturdu. Sonra mutlulukla sırıttı. İkinize de iyi Noeller. İkisini de önüne takıp karanlığa doğru götürdü.
Geri döndüğünde Jeremy pis pis sırıtma dedi. Ne kadar yürüyeceğiz biliyor musun?
Söylenmeyi bırak be. Şimdi çok keyifliyim. Gerçek Noel şimdi geldi işte. Sana o şarkıcının söylediği şarkıları öğretirim yolda. Adam gibi bir iki şarkı öğrenmenizin zamanı gelmişti artık. Gece yıldız dolu. Acaba bilge adamlara hangisi yol göstermiş de dersin ha? Belki de şuydu. Düşün hele. Şu anda İsa doğmuş ve dünyanın tüm dertlerini yüklenmişti.
Beni şaşırtıyorsun dedi Jeremy. Gerçekten inanıyor musun bu saçmalara?
Elbette. Şimdi söyleyeceğimiz şarkı çok duyguludur ona göre. Yeni doğan bir çocuğu anlatıyor.
Kaçıksın sen.
Söylenmeyi bırak da şarkıya başla diyorum sana. Tam 12 mil yürüyeceksin.
Gabby öfkeyle ne demek oluyor bu diye söylendi. Sean kızın elini bıraktı. Utanarak yerdeki paketi alıp uzattı. Gabby paketi aldı ama gözlerini erkeğin yüzünden ayırmamıştı.
Ne kadardır bekliyorsun burada?
Sean cevap vermedi.
''Demek gerçekten beni düşünüyorsun ha?'' Kızın gözleri dolmuştu.
''Ah aptal adam, bunun bir sonu olmayacağını biliyorsun.''
''Olur.'' diye ısrar etti Sean. ''Sen de beni seviyorsun, bunu gözlerinde okuyorum.''
Birden uzanıp kızı kucakladı ve dönmeye başladı. Gülüyordu şimdi. Tüm gerginliğini atıyordu üstünden. Gabby de gülmeye başladı.
''Yere bırak beni, çok komik oluyorsun.''
''Seni seviyorum.'' dedi Sean. ''Bunu çok kimseye çok değişik biçimlerde söyledim. Ama artık yalnız sana söylemek istiyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum.''
Ayakkabılarını ellerine almışlardı. Kumsalda suyun içinde çıplak ayakla yürüyorlardı. Gabby başını erkeğin omzuna dayamıştı. Birbirlerine ihtiyaçları olan, saatlerin giderek azaldığını bilen iki yalnız insan. Çok az konuşuyorlardı, söz gereksizdi. Geçmişte hatırlamak istedikleri hiçbir şey yoktu. Gabby de geleceği konuşmak istemiyordu. Kadife gibi Afrika göğünde kristal gibi parıldıyordu yıldızlar. Gece öylesine temiz ve güzeldi ki, düşünmek bile insanın yüreğine bir acı dolduruyordu. Su ılıktı, kara dalgaların kayalarda patlayışları kulaklarını ve duygularını dolduruyordu. Sahip oldukları her dakikayı açgözlülükle yaşıyorlar, bir yaşam dolusu duyguyu bir geceye sığdırmaya çalışıyorlardı. Giysilerini çıkartıp suya atladılar, ay ışığını kovalıyorlar, suya dalıp çıkıyorlar, gülüyorlardı. Kıyıya döndüklerinde Gabby mutlulukla Shaw'un önünde durdu, göz göze gelinceye kadar başını kaldırdı ve vücudunu erkeğe sundu. O incecik kız, Sean için yaşamında gördüğü en güzel kızdı o anda. Denizin tuzunu birbirlerinin dudaklarından tattılar, kumsalda seviştiler ağır ağır, gecenin hiç bitmemesi için dua ederek. Birbirlerine duydukları ihtiyaç ve sevgi öylesine güçlüydü ki, o anda ruhları ve vücutları tekleşmişti sanki. Sean yaşamında ilk kez olarak bir başka insanın ruhunun alevine dokunuyordu. Daha sonra birbirlerinin kolları arasında yatarlarken Gabby Sean'a huzur da getirdi. Erkeğin içindeki kederi boşalttı, korkusunu kendi omuzlarına aldı, onu bir kez daha güçlü kıldı. Şafak sökerken uyandılar, kumlar üzerinde yatmaktan kas katı kesilmişti vücutları. Hava serin, sabahın ilk ışıklarında deniz griydi. Gecenin büyüsünden sonra her şey kaba ve gerçek görünüyordu.
''Gitmem gerek.'' dedi Sean. ''Ama gitmeden önce sana bunun nedenini anlatmak istiyorum.''
Gabby'nin yüzündeki uyku izleri kayboldu, yalnızlık ve acı eski yerine yerleşti yine.
Söyleme dedi. Gidecek başka bir yerim yok.
Beni bekleyecek misin?
Kız omuzlarını silkti. Yine kas katı kesilmişti. Gidecek başka yerim yok.
Geri döneceğim.
2 ay tanıyorum sana. O zamana kadar dönmezsen bir yolunu bulup buradan çıkar kendime başka bir ülke bulurum.
Gabby erkeğin kendisini kumsalda terk etmesinde ısrarlıydı. Yola çıktığında artık taksiler işlemeye başlamış olurdu nasıl olsa. Para da kabul etmedi, işini terk etmeyi de. Saçları karışmıştı, yüzü süzülmüş, eteği çarpılmıştı. Uzanıp erkeği dudaklarından öptü, sonra hiçbir şey söylemeden dönüp kumsalda yürümeye başladı. Afrikalı balıkçılar balıktan dönüyorlardı. Martılar ağların çekilmesini beklerken keskin çığlıklar atarak uçuşuyorlardı. Sean kızın uzaklaştıkça küçülen gölgesini izliyordu. Bir an sonra balıkçılar arasında kaybolacaktı. Ani bir korkuya kapılıp ellerini boru gibi yapıp ağzına götürdü. "Döneceğim!" diye bağırdı. "Bekle beni! Döneceğim!" Sesi kumsalın sakin havasında yankılanmıştı ama kız kendisini duymamış olmalıydı ki arkasına dönmemişti. Yoluna devam ediyordu. 15. Bölüm 25 Aralık Cuma, Noel günü. Başçavuş Young Faulkner'a raporunu verdi.
"Herkes geri döndü mü?" diye sordu Faulkner.
"Çevredeki karakollarda birkaç kişi daha var ama herkes tamam efendim."
3. Komando Birliği'ne ne olmuş? Donaldson'un yüzü sargıdan görünmüyor.
Kısa zamanda düzelir efendim. Bir kavga çıkmış ve vitrinden içeri uçmuş. Crazy Horse Barı'nın yöneticisi böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadığını söylüyor. Epey hasar olmuş.
Bütün hasar masraflarını adamların paralarından indir.
Faulkner arkasına yaslandı. Ama iyi oldu. Böylece bütün gerginliklerini attılar. Kenti fırtına gibi kasıp kavurmuşlar.
Öyle efendim, şu anda her şeye hazır durumdalar. Ne zaman gideceğimiz konusunda yeni bir bilgi var mı efendim?
Mozambik adasında bir telgraf bulacağımızı sanıyorum. Saat 20'de gidiş için herkesin toplanmasını istiyorum. Başçavuş, o saate kadar kimse kışladan çıkmayacaktır, subaylar da.
Kapalı Portekiz kamyonlarından oluşan bir konvoy kentin içine girdi. Kuzeydeki terörist savaşı nedeniyle Noel gecesi askeri birliklerin hareketi kimseyi meraklandırmamıştı. Kamyondakiler de harekat zamanının yaklaştığını bilerek konuşmadan oturuyorlardı. Tel örgüler arasından geçerek uçuş alanına girdiler. Alanın öteki ucunda motorları çalışan 2 Dakota bekliyordu. Askerler indiler, malzemeler hemen uçaklara yüklendi. Sonra askerler de uçaklara bindiler ve uçağın 2 yanındaki portatif bezden sıralara karşı karşıya oturdular. Loş ve basınç tertibatı olmayan uçak içindeki gürültü kulakları sağır edecek derecedeydi. Motorlar hızlanırken ilk Dakota yürümeye başladı. Az sonra hızlanmıştı. Uçak sanki parçalanacakmış gibi gacırdıyor, geriliyordu. Birden havalandı. Geniş bir daire çizerek yükseldi. İkinci uçak da hemen arkasından kalkmıştı. Askerler konuşuyorlar, espriler yapıyorlar ya da zaman zaman kestiriyorlardı. Oturdukları yer uyunmayacak kadar rahatsızdı. Sean pilotların yanına gitti. Bir süre İngilizce bilen pilotlarla konuştu. Dakotalar Mozambik'in 2. büyük kenti Beira'da yakıt aldıktan sonra yine havalandılar. Sabah şafak sökerken Zambezi Nehri'nin deltasını gördüler altlarında. Daha sonra güneş artık ufuktan iyice yükseldiğinde Mozambik adasına inmek için alçaldılar. Ada havadan çok güzel görünüyordu. 3000 metre uzunluğu ve 600 metre genişliği olan kara parçası zümrüt gibi yemyeşil sularla çevriliydi. Bir havaalanı olamayacak kadar küçük olduğu için uçaklar kıta Afrika'sındaki Lumbo'ya indiler. Kapılar açıldığı anda ilk sıcak dalgası çarptı yüzlerine. Yüzleri ve vücutları bir anda terden sırılsıklam olmuştu. Birkaç dakika sonra da uçakların gövdeleri el sürülmeyecek kadar kızmıştı. Askerler komandolarına göre sıraya dizilip teçhizatlarını kontrol ettiler. Yanlarında sıra sıra cephane kutusu duruyordu. 40 yaşlarında beyaz gömlekli ve kısa pantolonlu bir adam palmiye ağaçlarının altından çıkıp Faulkner'a yaklaştı.
"Hoş geldiniz," dedi iyi bir İngilizceyle. "Adım Jose Pereira. Burada olduğunuz sürece size yardım edeceğim."
"PID'den misiniz?"
Pereira omuzlarını silkti. Onlarla ilişkiliyim ama adada durumun çok daha başka olduğunu göreceksiniz. Bir zamanlar tüm ülkenin başkentiydi. Şimdi ise unutulduk artık. Böyle olmasından da memnunuz.
Önlerine geçip kendilerini askeri kamyonların beklediği yere götürdü. Askerler güneş yükseldikçe artan sıcağa lanetler yağdırarak kamyonlara bindiler. Pereira da en öndeki kamyona, Folkler'ın yanına oturdu, sürücüye başıyla işaret etti.
''Bana bir haber geldi mi?'' diye sordu Folkler.
''Evet, Limbani'yi yarın Tanzanya'dan göl yoluyla getireceklermiş. General Endofa'da ertesi sabah idamını görmek için gelecek.'' Limbani o zamana kadar askeri kışlada bulundurulacak. Balfour çok endişeli. Harekatın 10 gün önceye alınması gerekecek. Hazır olabilecek misiniz?
Şu anda hazırız.
Faulkner'la Janders böyle bir durum için planlarını yapmışlardı. O halde başla işaretini burada bekleyeceksiniz. Malloy uçağını Lorenzo Marquez'e gönderiyor ve orada hazır bulunduracak. Balfour da Limbani'nin Albersville'e varış zamanını doğrulayacak yeni bir haber bekliyor. Konvoy denize çakılan beton direkler üzerinde yapılan 2 kilometrelik yolu aşıp adaya girdi. Daracık kaldırım taşlı yollardan geçmeye başladılar. Yolun iki yanında konik biçimli sazdan damlı kulübeler vardı. Bir süre sonra yol alçaldı ve kulübeler yerlerini iki katlı, beyaz badanalı, kalın kapılı ve tahta pancurlu evlere bıraktılar. Pereira Faulkner'ın ilgiyle çevresine bakışını seyrediyordu. Adanın kuzey ucunda kamyonlar kocaman bir kalenin altında durdular. Pereira övünçle baktı kaleye, adasından gurur duyuyordu.
Buradan sonra yürüyeceğiz dedi. Kale 1545'te yapıldığında motorlu araç yoktu.
Açık kapıların iki yanındaki nöbetçiler esas duruma geçtiler. Askerler güneşten kavrulan büyük bir avluya girdiler. Kale kanatlarını açmış bir kelebek biçiminde yapılmıştı. Üç yanı denizle çevriliydi. Kalacakları odalar taş duvarların içine oyulmuştu. Kale duvarlarında paslanmış toplar göze çarpıyordu. Askerlere yiyecek verildi. Bir telsiz kuruldu hemen. Faulkner ile Janders, Lorenzo Marquez'e mesaj gönderip şifreleri çözdüler. Gün geçmeye başladı. Güneş ortalığı cayır cayır yakıyordu. Hiçbir esinti yoktu. Solukları ciğerlerini yakacak, kanlarını kaynatacak gibi doluyordu içlerine. Odalarından çıkmaları yasak olan erler de kımıldamayacak kadar bitkin bir halde ranzalarına uzanmış yatıyorlardı. İkide bir kalkıp ılık tuzlu suyun altına giriyorlardı. Hepsinin öfkesi burnundaydı. Öğleden sonra Faulkner başçavuş Young'ı odasına çağırdı.
''Yarın gece sanırım.'' dedi. ''Adamlar hazır mı?''
Başçavuş kıpırdamadan duruyordu esas durumda. Kusursuzluğu, adamları savaşa hazırlamasındaki acımasızlığı, albayına duyduğu sevginin küçücük bir ölçüsüydü.
''Eğitimlerindeki bir iki kusuru düzeltmek için birkaç gün daha uğraşmak isterdim. Ama hiç önemi yok efendim. Sizi düş kırıklığına uğratmayacaklar, buna emin olabilirsiniz.'' ''Hava epey serinledi efendim. Karanlık basmadan önce biraz daha çalışmak istiyordum. Bu bekleme kendilerini yoruyor. Bir şeyle uğraşmaları doğru olur bence.''
''Pekala başçavuş, bildiğini yap.''
Faulkner duvarlara gömülü, taş bir merdivenden çıkarak kalenin dış duvarlarına vardı. Aşağıda başçavuş askerleri avluya toplamıştı. Kırbaç gibi şaklayan sesiyle,
''Çoğunuz paraşüt eğitiminizi hatırlıyorsunuz.'' dedi başçavuş. ''Hatırlamayanlar için iki saat daha süre tanıyorum. Düşman topraklarına indiğinizde bacaklarınızı kırarsanız hastane, can kurtaran ya da acıma beklemeyin. Karşınızda yalnızca beni bulacaksınız.''
Soluk gözleri parıldıyordu.
''Kırık bacakla hiçbir işe yaramayacağınız için sizi bir kurşunda öldüreceğim o zaman. Onun için çok dikkatle dinleyin.''
Uçaktan bir çatal gibi üçer kişilik gruplarla atlayacaksınız. Havada yalnızca birkaç saniye kalacaksınız. Ama birbirinizden ayrı durmaya dikkat edin. Eğer yanınızdakiyle ipleriniz karışırsa her ikiniz de boku yediniz demektir. Paraşüt kılıfınızı da siz toprağa inmeden atmayı unutmayın. Ancak yerden 10 metre daha yukarıdayken atarsanız başkasının paraşütünü delebileceğinizi de hatırdan çıkarmayın.
''Hey sen!'' diye başçavuş birine seslendi. ''Evet sen! Yedek paraşütün boyu ne kadardır?''
''6 metre efendim.''
''Çabuk boşaltma mandalını göster.''
''Burada efendim.''
''Çok iyi. Şimdi yanlış yapılabilecek şeyleri bir daha gözden geçirelim.
Faulkner Chambers'ı korkuluklara dayanmış denizi seyrederken görünce yanına gitti. Güneş ardında kızıl bir parıltı bırakarak batıyordu. Güneşin batışında insana keder veren bir şey var dedi Chambers. Renkleri aklında tutmaya çalışıyorsun ama hiçbir zaman başaramıyorsun bunu.
Arkadaşının ne demek istediğini anlamıştı Faulkner.
Benim için de aynı şey geçerli. Bir harekete katılmaya hazır olduğum zaman her şeye dikkat ederim. Her şey ilgilendirir beni. Denizin gürültüsü, havanın kokusu. Dünya birden güzel bir yer olur ve kendi kendime eğer bu işten sağ kurtulursam bir daha yaşamı ihmal etmeyeceğimi söylerim. Ama hiçbir zaman da sözümü tutmam. Savaşmayınca içim ölüyor sanki.
Ama düşünüyorum diye Faulkner biraz sonra devam etti.
Bu iş sona erince dediğin gibi emekliye ayrılsak iyi olacak galiba. Pereira limanın buradan taşınmasından sonra adanın ölüme terk edildiğini söylüyor. Belki de buraya yerleşebiliriz. Çok yardımımız olur bu insanlara. Adada ne ararsam var. Güneş dünyanın en berrak suyu, mercanlar arasında tüfekle balık avcılığı ve mercan kayalıklarının hemen ötesinde derin deniz avcılığı. Bu kaleyi bir otele dönüştürür, hatta belki bir de kumarhane açarız. Turistler adayı canlandırır.
Chambers, Faulkner'ın hayallerini ta eskilerden bilirdi. Ancak kendisinin de bir şeye tutunmaya ihtiyacı vardı.
Oğlum burada büyüyebilir dedi ama turistlerden nefret ettim doğrusu. İçlerinden en seçkinlerini alırız yalnızca. Bir tekne alıp canımız istedi mi kıyı boyunca ya da unutulmuş adalara gideriz. Yaşlanmak için iyi bir yer burası ne dersin ha? Başçavuş da bizimle gelmek isteyecektir eminim.
Hoşuma gitti diye homurdandı Chambers. Döndüğümüzde konuşalım bunu.
Telsiz odasında nöbet tutan Er Faulkner'a bir mesaj getirdi. Harekat başladı dedi Faulkner. Yarın gece saat 9'da gidiyoruz.
13. ayrımın sonu. Sayfa 207.